bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Don Camillo ve Cehennem Meleği Giovanni Guareschi Bilgi Yayın Evi 1. Basım Kasım 1982 Türkçe'ye çeviren Özcan Yalım. Bu kitap 198 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Kasım 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Politik mizahın bütün dünyada milyonlarca satılan en güzel örnekleri. Don Camillo ve Şeytan, Don Camillo Çıkmaz'da, Don Camillo'nun Küçük Dünyası, Don Camillo Moskova'da, Don Camillo ve Hayırsız Oğul. Altın Palmiye ödülü kazanmış olan Giovanni Guareschi günümüzün en ünlü İtalyan mizah yazarıdır. En büyük ünlü de Don Camillo'nun yaratıcısı olmasına borçludur. Don Camillo Po Ovası'nın küçük bir kasabasında papazdır. Aynı kasabanın belediye başkanı Komünist Peppone ile Don Camillo arasında bitip tükenmez bir mücadele sürüp gider. Yazar onların kişiliklerinde evrensel sağ-sol çekişmesini tadına doyulmaz bir güldürüye dönüştürmüştür. Don Camillo dizisi yarattığı dünya ve kişilerle mizah edebiyatının doruklarından biri sayılmaktadır. Ünlü Fransız komedyeni Fernandel'in oynadığı Don Camillo filmleri de yıllardır dünya sinemalarında olağanüstü bir ilgiyle seyredilmektedir. Don Camillo ile Yitik Koyun. Achilleus'un topuğu gibi Peppone'nin de bir güçsüz yanı vardı, Michele. Bu kaba saba delikanlının elleri kürek büyüklüğündeydi. Saçları öyle uzundu ki her gün çarpıla çarpıla tepesinde yumak yumak gülünç görünüşlü yeşillikler kalan kalın gövdeli akasya ağaçlarını anımsatıyordu insana. Bu Michele kovboy biçimi arka çantaları kabaralarla saçaklarla süslenmiş bir motosikletle dolaşır, üstüne de sırtına ak bir kuru kafa çizilip Venom sözcüğü yazılmış bir deri ceket giyerdi. Dipnot Venom yılan ya da akrep zehiri, kötülük, kin anlamlarına geliyor. Çevirenin açıklaması. Michele öbür adıyla Venom Peppone yoldaşın en küçük oğluydu. Kasabadaki tek uzun saçlı kişi oydu. Buna karşın o manda gücünü şeytanca bir beceriklilikle kullanmaya yetecek kadar akıllı olduğundan işini yürütmesini bilirdi. Venom vadideki birkaç uzun saçlının başkanıydı. Çetesiyle birlikte gezerken yer gök sarsılırdı. Don Camillo'nun kilise bölgesinde önemli bir değişiklik daha vardı. Doktor olan kocasıyla birlikte Büyük Po Irmağı kıyısındaki bu kasabaya taşınan büyük kentli genç bir hanım, yaşlı Zampano'nun eczanesini satın almıştı. Peppone ise Komünist Parti merkezini her türden otomobil, motosiklet, elektrikli araçlar satılan büyük bir mağazaya dönüştürmüştü. Bu batması da çıkması da olası girişimin ana parasının çoğu hücre üyesi yoldaşlarca karşılanmıştı. Peppone'nin mantık çizgisi onlara bu işi benimsetmişti. Bugün emekçi sınıfın otomobile, çamaşır makinesine, televizyona, buzdolabına falana filana gereksinmesi varsa bunları kendimize kendimiz satmalıyız. Mağazanın kazancı alıcılar arasında paylaşılacağından böylece kar emekçi sınıfın elinde kalmış olur. Hem Doktor Bonioni hem de karısı eczacı Jole yoldaş bu mağaza işini onaylamamışlardı. İkisi de bölge komününce büyük yararlılıklar göstermiş eylemciler olarak övgüyle salık verilmiş, coşkuyla komün yöneticileri arasına alınmışlardı. Onlara göre bu girişim işçilerin burjuva eğilimlerini kamçılamaktan, devrimci coşkularını körletmekten başka bir işe yaramazdı. ''Buraya bak yoldaş'' demişti Bonioni Peppone'ye. ''Halkın zenginlik kuruntusuna kapılmasına yol açıyorsun. Devrimin ancak halkın çektiği sıkıntılarla besleneceğini unutuyorsun.'' Peppone de halktan biri olduğundan hem de halkı iyi tanıdığından hemen karşılık vermişti. ''Halkın elinde fiyatlar, televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri olduktan sonra nasıl sıkıntı çekmez ki?'' O an için baş eğmek zorunda kalan Bonyoniler acı acı geri çekilip Pepponi'ye karşı misillemeler tasarlayarak eksiksiz bir saldırıya geçecekleri uygun anı beklemeye koyuldular. Çok geçmeden o fırsat çıktı. Bir gece Castellotta'daki dans salonundan istenmeyen kişiler olarak kapı dışarı edilen Venom ile çetesi saldırıya geçmiş, ancak herkesin pantolonlarını çıkarttırıp aldıktan sonra çıkıp gitmişlerdi. Olay çok kötü etki uyandırmıştı. Çünkü aynı gece Po ırmağını aşan kabloları taşıyan çok yüksek iki yüksek gerilim kulesinden birine tırmanan Venom, yatay bir demire uzun bir ip bağlamış, yağmaladıkları 57 pantolonu aşağıya sarkıtmıştı. Pantolonlar esintide bir geminin bayrakçıkları gibi çırpınıyorlardı. Ertesi gün halk rüzgarda dalgalanan pantolonların dehşetli görünümünü seyretmek için ırmak kıyısında toplanmıştı. Bonyoniler kasabada bir toplantı düzenleyip Venom'u burjuva serseriliğinin iğrenç bir örneği, kasabanın yüz karası olmakla suçladılar. Sonra şu acı sonuca vardılar. Botazzi yoldaş, yani Pepone, kendi çocuklarını böyle yetiştiriyorsa partiyi geliştirmek, büyütmek için yeni kurallar oluşturduğunu nasıl ileri sürebilir? Ayrıca mağaza işleterek oturup elektrikli araçlar satarak emekçi sınıfın amacına hizmet edilemeyeceğini söylüyorlardı. Pepone'nin ilk aklına gelen Bonyonilere temiz bir sopa çekmek oldu. Sonra düşünüp taşındı, bölge komününe ivedi yanıt isteyen ayrıntılı bir rapor göndermeyi kararlaştırdı. O gece Don Camillo sevincinden uçarak yüksek mihraptaki çarmıha gerili İsa ile çene çalmak için kiliseye girdi. "Efendimiz," dedi, "Tanrı düşmanlarının tarlalarına ayrılık tohumları ektiğiniz için size teşekkür ederim." "Ben karanlık uyuşmazlık getirmem," diye yanıt verdi İsa. "Ben yalnız aydınlık barış getirebilirim. Don Camillo, düşmanın aynı zamanda komşundur da. Komşunun derdi senin de derdin olmalı." "Bağışlayın beni babamız," dedi Don Camillo. "Pepone'nin uzun saçlı bir oğlu olduğuna üzülmek elimden gelmiyor." İsa gülümsedi. "Don Camillo, unutma ki ben bile dünyadaki kısa yaşamımda uzun saçlıydım." Don Camillo haksızlığa uğramış gibi sesini yükseltti. "Efendimiz, bu delikanlı yalnız saçını uzatmakla, tuhaf giyinmekle mutlu olmuyor. Şiddet eylemleri de işliyor. Cehennemliğin biri o." İsa azarladı onu. "Don Camillo, süründeki koyunları kolayca kurda veriyorsun."
"O benim sürümün koyunu değil."
"Onu Tanrı adına sen vaftiz ettin. O çocuk benim sürümün bir koyunu." Don Camillo yanıt vermek fırsatı bulamadı. Çünkü o anda Pepone girmişti kiliseye. Yüzünde fırtına belirtileri görülüyordu. Don Camillo onu papaz evine götürdü. Kilere girdiklerinde,
"Belediye başkanı yoldaş," dedi, "sonunda günahlarından pişmanlık mı duyuyorsun? Çekinmeden konuş. Burada yalnız Tanrı duyar seni. Bonyoni yoldaş değil."
"Sen ve senin olmaz olasıca laf ebeliğin," diye kükredi Pepone. "Cum grano salis, ne demek söyler misin bana?" Dipnot: cum grano salis, bir zerre tuz ile önlem alarak, kuşkuya sakınarak bakmak anlamına geliyor. Çevirinin notu.
Kullanıldığı anlama bağlı.
O iki eşeğin halkın önünde benim için neler söylediklerini bölge komününe bildirmiştim. Komün cum grano salis davranmamı istiyor yanıtında. Bağlam bu işte. Don Camillo Pepone'yi çılgına çeviren bir kahkaha patlattı.
"Şu lanet olasıca aydınlar, onlar batıracaklar partiyi," dedi Pepone. "Düpedüz İtalyancanın suyu mu çıkmış? Papazlar bile Latince'yi çöpe atmışken partinin sıradan görevlilerini onu kullanmaya iten ne?"
Don Camillo sabırla anlattı.
"Yoldaş, herkes senin o erdemlerle uzaktan yakından bir ilişkin olmadığını bilmelerine karşın, acaba incelikle, sağduyuyla, diplomatça, akıllıca bir yöntem izlemeni mi salık veriyorlar dersin? Senin o koskocaman su kabağının içine koymuş olacağını umdukları ufacık bir tuz zerresinden söz ediyorlar. Sana ondan yararlanmanı salık veriyorlar."
"Saçmalığa bak," diye patladı Pepone. "O grano salislerini ne yapacaklarını gösteririm ben onlara. O sayın doktorları grano biberle doldurup nasıl yemyeşil kesildiklerini seyredeceğim. Oğlum bizi bırakmışsa benim elimden ne gelir? Neyse, eve gelmeye yüzü tutarsa geberteceğim onu."
"İyi bir düşünce," diye onayladı Don Camillo. "Oğulları toptan öldürmek onları eğitmekten daha kolaydır."
"Öldürmekten söz eden kim?" dedi Pepone öfkeyle. "Onu bir elime geçireyim, güzel taze bir sopanın ne tür izler bırakacağını göstereceğim."
Bolluk içinde yaşam seni bir yağ tulumuna döndürdü. Oğlan yalnız bir yumruk savursa işin bitiktir.
Ona vurursam o da bana el kaldırır mı demek istiyorsun?
Gerçekten senin oğlunsa evet.
Yazık ki benim oğlum dedi Peppone içini çekti üzgün üzgün. Tam o anda Smilzo dört nala koşarak soluk soluğa içeriye girdi.
Neler oluyor evimde diye kükredi Don Camillo. Yerel parti hücresinin toplantısı mı neyin nesi bu?
Papa Vatikan'da Sovyet Dışişleri Bakanı'nı kabul ederse senin gibi önemsiz bir bölge papazı da yerel komünist hücresinden iki yoldaşı haydi haydi kabul edebilir dedi Smilzo. Yoksa kendini papadan daha mı önemli sayıyorsun?
Sorun ne diye sordu Peppone.
Başkan dedi Smilzo, oğlun Michele eczaneye girip Jole yoldaşa yarım şişe Hint yağı içirmiş zorla. Sonra hastaneye baskın yapıp öbür yarısını da Doktor Bonioni'ye içirmiş.
Rengi atan Peppone en yakın iskemleye çöktü. Mahvoldum diye inledi. Şimdi de beni faşist bir oğul yetiştirmekle suçlayacaklar. Namussuz alçak. Onlara içirecek sürüyle şey varken bula bula Hint yağını mı bulmuş?
O arada papaz evine dalan Brusco da yeni haberler getirmişti. Hayır başkan, Hint yağı değilmiş. Bir şişe balık yağıymış.
Aman tanrıya şükür dedi Peppone içini çekti. Hiç olmazsa siyasal bir sorun çıkaramazlar bundan. Ama and içiyorum o serserinin kafasını kıracağım. Siz ikiniz benimle gelin. Baş kaldırmaya kalkışırsa işe karışırsınız. Peppone yoldaş işleri nasıl yürütürmüş göreceksiniz.
Üç yoldaş dışarıya seyirttiler. Don Camillo gözleri gökyüzüne çevrili, kolları umarsızca iki yana açılmış kaldı orada.
Efendimiz dedi, sizin koyunlarınızdan biri yitik, kurtlar da çevresinde dolanıyorlar. Onu nerelerde bulacağımı bilmiyorum, ne yapabilirim ki?
Kitapta yazılıdır. Pulsate et aperiatur vobis. Dipnot, pulsate et aperiatur vobis, kapıyı çal açılacaktır. İşte böyle arkadaşım, git ve kapıyı çal diye önerdi İsa'nın uzaktan gelen sesi. Don Camillo İsa'nın sözlerinin anlamını kavrayamadığından gitmek yerine odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kapı çalındığında gidip açtı. Venom içeriye girdi. Saçları karışmıştı, yüzünü örtüyordu. Genç zorba oldukça kaygılıydı.
Peder dedi, babam beni arıyor, kemiklerimi un ufak edecekmiş.
Don Camillo tiksinerek baktı ona.
Bütün o attığın havalardan sonra baban gibi bir yağ tulumundan korktuğunu mu söylemek istiyorsun?
Elbette, beni yakalarsa sopa yemeye karşı çıkamam, dövüşemem babamla. Don Camillo biraz daha az tiksintiyle baktı hayta oğlana.
Bonyonilere büsil içirmekle babanın başına neler işler açtığını bilmiyor musun?
Benimle değil, babamla ilgili sözleriydi bana bunu yaptıran. Haydi Don Camillo, yardım et bana, olmaz mı?
Tanrı'nın evi yaptığı kötülüklerden pişmanlık duyan günahkarlara açıktır.
Venom koca göğsünü gerdi, yumruklarını sıktı.
Kahrolayım ki pişman olmadım diye bağırdı. Günahı işleyen o iki şarlatan, ben değilim.
Don Camillo kayıtsızca karşılık verdi.
Öyle düşünüyorsan ya hemen çık git buradan ya da kalmaya karar verirsen ödeyeceksin.
O sorun değil, sevinerek öderim dedi Venom sesini yükselterek.
Don Camillo bedenin ne olduğunu söyleyince delikanlı bunu ödemektense boğazının kesilmesini yeğleyeceği yanıtını verdi.
Çık git öyleyse diye buyurdu Don Camillo.
Venom kapıya doğru yollandı ama yarı yolda durup döndü.
Peder, çirkin bir şey istiyorsun benden.
Ya evet dersin ya gidersin. Burada fiyatlar değişmez, indirim yapmayız.
Venom geri geldi oturdu. Dişlerini gıcırdatarak ödeyeceğini ödedi, sonradan bir silkindi.
Peder dedi, bütün yaşamımı mahvettin.
Gerçi bu pek benim işim değil ama o denli de kötü olmadı. Hem kafanı usturayla kasısaydın bile eskisinden %100 daha güzel görünürdün.
Don Camillo elektrikli tıraş makinesini kaldırıp yerdeki kirli saç dağını süpürürken Venom cebinden bir ayna çıkarıp hasarı incelemeye başladı.
Bu derisi yüzülmüş kafayla hiç kimse değilim ben artık dedi üzüntüyle.
Gerçekten Dalila gücünün kaynağı olan saçlarını kestiği için gücünü bütünüyle yitiren Samson gibi hissediyordu kendini.
Bundan böyle herkesin içinde başımı yerden kaldıramam dedi Venom içini çekti. Kasabadan ayrılmalıyım.
Nereye gideceksin?
Yerim hazır, askere alınıyorum, onun için gidip orduya katılacağım.
Don Camillo afallamıştı, sordu Venom'a.
Ama sen sözüm ona din ve töre bakımından askere gitmeye karşı koyanların başkanı değil miydin?
Evet doğru, ama bunu yalnız orduda saçlarımı kesecekleri için yapmıştım. Şimdi eski bir araba lastiği gibi kabaklaştığımdan böyle bir sorun kalmadı artık.
Anlıyorum, dedi Don Camillo çağıltılı bir sesle. Şimdi git mutfaktan yiyecek bir şeyler al kendine, sonra da yat. Konuk odası üst katta. Allah rahatlık versin, orada kimse seni rahatsız edemez.
Don Camillo hemen gizini İsa'ya açmaya seyirtti. Kiliseye girince,
Efendimiz dedi, teşekkür ederim size. İyi çoban tam sizin söylediğiniz gibi yitik koyununu buldu.
Evet Don Camillo, ne var ki bulunduğunda yitik koyunu kırkması konusunda iyi çobana hiçbir şey söylememiştim.
Bu Tanrı'nın değil, çobanın yetki alanına giren teknik bir ayrıntı. Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, çobanın hakkı çobana. Bu sizin buyruklarınızdan biri değil miydi?
Hayır Don Camillo, ama doğru bir düşünce.
Venom bir haftayı Don Camillo'nun evinde gizlenerek ve bütün kışa yetecek kadar odun yararak geçirdi. 8. gün Peppone çılgın gibi içeriye girdi.
Michele'nin askere çağrı belgesi geldi bugün diye inledi. Ama o sefilin nereye savuştuğunu bilmiyorum. Zamanında teslim olmazsa asker kaçağı diye ardına düşecekler. Sözün kısası onu bulamazsam başım daha çok derde girecek.
Don Camillo Peppone'yi mutfaktan geçirip avluya bakan küçük bir pencereye götürdü. Odun yarmakta olan Venom'u gören Peppone'nin ağzı açık kaldı.
Amanın, kafası akbaba gibi dazlak diye bağırdı.
Haklısın dedi Don Camillo, onu papaz olmak için okumaya razı ettim.
Yerinden sıçrayan Peppone asla diye haykırdı. Yaşamını boşa harcadığını görmektense eve gelmesine izin veririm daha iyi. Gerçi o kahrolosu Bonyonilerin benimle ödeşmek için bağımsız bir mağucu hücre kurmalarında suç onun. Ama yine de ona tek söz söylememeye and içerim.
Don Camillo gönülsüzce baş eğdi. Eh öyle olsun ama çok kötü bu. Kulağa öyle güzel geliyordu ki. Venom birader Tanrı'nın kendi koyunu.
Botatçilerin arasında koyuna yer yok dedi Peppone.
Aa evet dedi Don Camillo alay ederek. Neredeyse unutuyordum. Yoldaş, evinin kapısına bir levha yazdırmıştım bir zamanlar. Bir yıl aslan olarak yaşamak, 100 yıl koyun gibi yaşamaktan iyidir.
Sen de, senin o Tanrı'nın cezası belleğinde cehennemin dibine diye kükredi Peppone papaz evinden çıkarken.
Henüz hesaplaşmadık seninle. Hesaplaşırız diye onayladı Don Camillo. Mao'nun izniyle elbette.
Dingin umursamaz akıp gidiyordu koca Po ırmağı. Öbür günler gibi bir gündü bu da. Ama değişikti de. Başkeşiş San Antonio'nun gizi. Küçük kırmızı bir Fiat araba papaz evinin avlusundaki çeşmenin yanında durdu. İnce yapılı, gri giysili, baykuşumsu gözlüklü, koltuğunda deri çanta taşıyan genç bir adam indi. Don Camillo çalışma odasında masanın başında bir gözüyle akşam gazetesini okuyor, öbür gözüyle de avluyu gözlüyordu. Genç adamı görünce yumruklarını sıktı. Kapının tıklatıldığını duyar duymaz sertçe omurdandı.
Girin!
Genç adam kapıyı açıp içeriye girdi. Merhaba dedi. Sonra bir zarf uzattı Don Camillo'ya. Don Camillo gazeteden başını kaldırmadan homurdandı gene.
Hiçbir şey satın alamam.
Bir şey satmaya gelmedim. Adım Don Francesco. Kilise yönetimince size yardımcı atandım. Bu da tanıtma mektubum.
Don Camillo saldırgan bir tavırla,
seni böyle giyinmiş görünce gezginci bir satıcı sandım delikanlı. Kendini yoksul yaşlı bir kasaba papazına tanıtman gerektiği gerçeğini göz önüne alarak bir papaz gibi giyinmeyi daha uygun bulabilirdim belki.
Sinirli biri olan küçük papaz sarardı. Don Camillo mektubu okumaya başladı. Sonra katlayıp yeniden zarfına koyarak,
iyi dedi, nasıl papaz olunacağını bana göstermek için gönderilmişsin buraya.
Hayır peder, 1669'da değil, 1969'da yaşadığımızı anımsatmak için yalnız.
Don Camillo cebinden büyük sarı bir mendil çıkarıp ucuna bir düğüm attı.
Şimdi kendime bu anımsatıcıyı yaptığıma göre sen gidebilirsin dedi.
Küçük papaz soğukkanlılığını yitirdi, dimdik masanın önüne dikilip ciyak ciyak bağırdı.
Saygıdeğer peder, papalık yönetimi gönderdi beni buraya, burada kalacağım işte.
Öyleyse bu fırsattan bir iskambil oyunu oynayarak yararlanalım dedi Don Camillo. 104 oyununu bilir misin?
Hayır dedi küçük papaz sıkılmış dişlerinin arasından.
Masada birkaç deste eski iskambil vardı. Don Camillo destelerden birini aldı, güçlü elleriyle kavradı, bir tek yumuşak hareketle yırtıp ikiye bölüverdi. Küçük papaz etkilenmemişti.
Ben de oynarım bu oyunu dedi, hem de daha az çaba harcayarak.
Başka bir deste iskambil de o aldı masadan. 52 iskambili birer birer ikiye böldü soğukkanlılıkla. Sonra gülümseyerek, işte peder dedi, 104 parça da burada var, tıpkı sizin yığın gibi. Don Camillo başıyla doğruladı. Sonra yırtılmış iskambilleri göstererek, ne var ki dedi, ben bu 208 parçanın hepsini sana yedirecek bir yol biliyorum. Sert fırtınalı bir geçmişin Don Camillo'suydu bu. Küçük papaz sapsarı kesildi, birkaç sözcük geveledi ağzında. Bana bakın, gönderildim ben buraya, kendiliğimden gelmedim. Eğer hoşlanmadınız benim kişiliğimse...
Ha sen olmuşsun ha başkası, hiç fark etmez. Papa Hazretleri bir yardımcıya gereksinmem olduğunu buyurmuş, baş eğiyorum ona. Lütfedip 1669'da değil 1969'da yaşadığımızı anımsattın bana. Bu inceliğinin bir karşılığı olarak ben de sana şunu anımsatayım. Bu kasabanın papazı benim, odan hazır. Orada hem dinlenebilir hem papaz kılığına girersin. Çalışma saatleri içinde sivil giysilere izin yok burada.
Yaşlı De Solina küçük papazı konuk odasına götürdü. Don Camillo da kilisenin yüksek mihrabındaki çarmıha gerili İsa ile durumu görüşmeye koştu. Gerçekten Don Camillo'nun kilisesinde eski moda bir mihrap vardı. Şarapla ekmeği kutsama törenini orada Latince dualarla yapmakta direniyordu. Dini bütün kişiler o mihrap parmaklıklarının boyanıp yapay mermerlere benzetilmiş küçük sütunları önünde diz çökerek kutsal ekmekle şarabı almayı sürdürüyorlardı. Piskoposluk bölgesinin bütün öbür kiliseleri mihraplarını Don Camillo'nun biraz saygısızca yemek masası dediği nesnelerle değiştirivermişlerdi. Ama Don Camillo'nun kilisesinde hiçbir şey değişmemişti. Onun uyuşmazlıkla böyle direnmesi kilise yönetiminin bu yaşlı gericiyi çağdaşlaşmanın gereğini yapma konusunda kandırması için genç bir papazı Po Ovası'nın bu direngen papazına göndermesine yol açmıştı. Olmazsa daha ciddi disiplin önlemleri alınacaktı. Don Camillo kilisenin sıra aralarında çalımlı çalımlı yürüyordu, bir aşağı bir yukarı. Söylemek istediklerini söylemeye, nasıl başlayacağını düşünmeye çalışıyordu bir yandan da. Sonunda İsa seslendi. Don Camillo, nedir bu yaptığın? Bir papazın gerçek gücünün alçak gönüllülüğü olduğunu unuttun mu?
Efendimiz dedi Don Camillo sesini yükselterek, hiç unutur muyum? İşte burada kullarınızın en alçak gönüllüsü olarak ayaklarınıza yüz sürüyorum.
Tanrının önünde alçak gönüllü olmak çok kolaydır Don Camillo. Senin kendi tanrın insan olup bütün insanlara karşı alçak gönüllülük gösterdi.
Don Camillo kollarını iki yana açarak acıyla inledi. Efendimiz, neden böyle her şeyi berbat ederim ben?
Hiçbir şeyi berbat ettiğin yok. Bir resmin çerçevesini değiştirsen de resim aynı kalır. Yoksa sence çerçeve resimden daha mı önemli?
Don Camillo'nun aklı yatmamış görünüyordu.
Bilirsin, cübbeyi giymekle keşiş olunmaz derler Don Camillo. Elbette papaz da olunmaz. Sen cübbe giyiyorsun, o genç adam ise ceketle pantolon giyiyor diye Tanrı'nın ondan daha üstün bir papaz olduğunu mu ileri sürüyorsun yoksa? Tanrı'nın Latince'den başka dilleri anlayamayacak denli bilgisiz olduğunu mu ileri sürüyorsun yoksa?
Don Camillo, bu duvar sıvası, boyalı tahta, mermer, eski zaman sözcükleri gerçek din, gerçek inanç değildir.
Don Camillo alçak gönüllülükle karşılık verdi.
Efendimiz, bunlar gelenektir, anılardır, birçok kez geçilen bir yoldur, şiirdir.
Hepsi çok güzel şeyler, ancak hiçbirinin dinle, inançla ilgisi yok Don Camillo. Sana geçmişini anımsattıkları, seninmiş gibi, neredeyse senin bir parçanmış gibi hissettiğin için seviyorsun onları. Gerçek alçak gönüllülük kişinin en sevdiği şeyden vazgeçmesini içerir.
Don Camillo başını eğdi. Söz dinleyeceğim efendimiz dedi.
Ne var ki Don Camillo'nun yüreğini okuyabilen İsa gülümsedi. Küçük papaz coşku, istek doluydu. Baş kuralı gizemsizleştirme sözcüğüyle özetlenebilirdi. Gösterişli, süslü olup boş inanları beslemekten başka bir işe yaramayan ne varsa temizlemek anlamına geliyordu bu. Ancak sakınarak çalışıyor, Don Camillo'yu kızdırmaktan kaçınıyordu. Don Camillo'ya gelince dişlerini gıcırtatarak da olsa ses çıkarmadan izliyordu onu geriden. Bir gün geldi, ayağı suya erdi Don Camillo'nun.
Peki, mihrabı kaldıracağız buradan dedi. Ama ancak onu yeniden kuracağım uygun bir yer bulunca.
Bunu genç papaza yırtık iskambilleri zorla yedirmeyi önerdiği sesle söylemişti.
Büyük bir olasılıkla kolay bir iş olmayacaktı bu. Çarmıha gerili İsa ile süslenmiş hemen hemen 10 metre yüksekliğinde bir mihrap öyle küçük bir şey değildi. Ama Don Camillo'nun gizli bir düşüncesi vardı. Gidip İsa'yı açtı onu. "Efendimiz," dedi. "Zavallı yaşlı Filotti'nin mirasçıları bütün malını mülkünü paraya çevirmişler. Kala kala eski yıkkın konağı kalmış yurtluğun. Özel kiliseciğinde yılda bir kez şarapla ekmeği kutsama töreni yapardım. Orayı 7 milyona elden çıkarmaya hazırlar. O kilisecik benim olabilse mihrapla sizi oraya taşırdım. Burada hiç kimsenin ne yapacağını bilemediği değerli ama yararsız bir nesne gibisiniz. Bütün heykelleriniz yok edilse bile hep Tanrı'nın oğlu olarak kalacaksınız elbette. Ama işe yaramaz dedikleri şeyleri yığdıkları yere asla attırmayacağım sizi."
İsa öğüt verdi Don Camillo'ya. "Benden değil, boyanmış bir tahta parçasından söz ediyorsun."
"Efendimiz, ülkem bayrak denen boyalı bir bez parçası demek değildir. Ne var ki bir ülkenin bayrağına eski bir paçavraymış gibi davranılamaz. İşte siz de benim bayrağımsınız efendimiz. O kilisecik sizin için iyi bir yer olacaksa da 7 milyon 7 milyondur. Nereden bulurum onca parayı?"
"Paranın bulunduğu yere bakarsan bulursun," dedi İsa giz dolu bir gülümseyişle. Küçük papaz bir an önce işe girişmek istiyordu.
"Peder," dedi, "mihrabın taşınmasını uygun bir zamanı ertelesek bile temizliğe başlayabiliriz. Söz gelimi çirkin bir oyuncak bebeğe benzeyen şu San Antonio heykeli var."
Gerçekten de heykel çirkin mi çirkindi. Don Camillo ilk geldiğinde onu duvardaki hücresinde bulmuş, yılda bir tozunu almak dışında öylece orada bırakmıştı. Vadideki çiftlik hayvanlarının koruyucu meleği olan bu aziz anlaşılıyordu ki 1862-1914 yılları arasında birçok önemli şarbon salgınında görevini özellikle iyi yerine getirmişti. Sonra başarısının tadını çıkarmış, binlerce adak mumu ayaklarının dibinde yanmıştı her gün. Ne var ki şarbon aşısı yayıldıkça adak mumları azalmıştı. Şimdi ise zavallı San Antonio, Don Camillo'nun hücrenin önüne dizdiği 10 küçük mumdan oluşan yoksul payıyla yetinmek zorundaydı. Hücrenin kendisi de dinsel tören gecelerinde kullanılan bir kandilin arkasına gizlenmişti. Gerçi Don Camillo San Antonio'suna bağlılık içinde yetişmişti, ancak küçük babasının önerisini kabul etti.
"Peki," dedi, "yarın yerinde bulamayacaksın onu."
Est modus in rebus. Dipnot: est modus in rebus, böyledir işler. San Antonio'nun kiliseden çıkarılmasını kabul etmişti ama küçük papazın yöntemiyle 100 yıldan çok süren güvenilir hizmetine karşılık 4 çekiç vuruşuyla yok edilmesini değil. Kilise bölgesinin kayıtları heykelin 1862'de varsıl toprak sahiplerinden Ferrata adında birinci kiliseye verildiğini gösterdiğine göre tamı tamına 107 yıllıktı. Don Camillo o gece zangoçun yardımıyla San Antonio'yu hücresinden çıkarıp depoya taşıdı. Taşıma sırasında Aziz'in ayağı bir kapı tokmağına çarpmış, ayakkabısının burnundan bir parça kopmuştu. Don Camillo yatmadan önce zedelenen ayağı biraz alçıyla onarmak istedi. Sıvası sıyrılmış olan yere süreceği alçıyı kararken Aziz'in kırık ayakkabısının içinde kara bir ayakkabının burnunu fark etti. Bu ikinci ayakkabı alçıdan değil, boyalı tahtadan yapılmıştı. Aziz'in ayaklarına dek inen gri eteğin alt ucu çatlamıştı. Hafif bir çarpış yapacağını yaptı. Meğer bu etek hiç beklenmedik bir şeyi örtüyormuş. San Antonio dinsel giysisinin altına külot pantolon ile mahmuzlu çizmeler giyiyormuş. Başka bir vuruşta giysinin üst parçasını un ufak etti. Kızıl bir gömlek göründü aradan. Biraz sonra ilk tahta heykeli örten alçı tabakası temizlenmiş, böylece soyunan San Antonio su götürmez bir biçimde büyük Garibaldi'ye dönüşmüştü. Sağ eli avucundaki ufacık çarmıha girili İsa'yı havaya kaldırmıştı. Ama besbelli önceleri bir kılıç tutuyordu elinde. Aziz'in sol elinde tuttuğu baston ise bir bayrak direğini gizlemeye iyice uygundu.
Garibaldi'nin neden San Antonio kılığına girdiği belli değildi. Ne var ki çok geçmeden Don Camillo bunu da ortaya çıkardı. Garibaldi'nin kızıl gömleğinin solunda yürek biçiminde ak bir leke vardı. Bu yürek tahtadan değil alçıdan yapılmıştı. Don Camillo parmağıyla tıklatarak sağlamlığını denedi. Tıklatmasıyla kırılıveren incecik bir kat alçı vardı orada yalnız. Açılan delikten bir çağlayan gibi Napolyon altınları yağdı şıngır şıngır. Altınlarla birlikte 4'e katlanmış birkaç yaprak kağıt çıktı.
Kasabadan bir öykü yazılıydı üstünde. Belki biraz saçma da olsa, biraz dokunaklı da olsa tarihten bir parçaydı bu. 1862 yılının Nisan'ında ilçe merkezini ziyaret eden Garibaldi, orada bir yarı tanrı gibi ağırlanmıştı. Şenliklerde yerel bir sanatçının boyalı tahtadan yaptığı Garibaldi heykeli de sergileniyordu. Ancak Garibaldi'nin İşçiler Birliği'nde Roma'daki papazlar ile genelde bütün kötü papazlara karşı yaptığı sert konuşmadan Ferrazzi adında biri adam akıllı etkilenmişti. Bir olasılıkla sonradan Don Camillo'nun papazlık bölgesi olan kasabadaki kilise düşmanlarının elebaşılığını yapan Ferrazzi, Garibaldi heykelini satın almış, üstünü sıvatıp San Antonio'ya dönüştürmüş, sonra da kasabanın kilisesine vermişti. Bugünlerde hiç kimse bu tür şakalardan anlamaz. Ne ki halkın oynanan en dehşetli oyunlarda bile gülecek bir yan bulduğu günler olmuştur geçmişte. Bu olayda oyunun dehşeti Garibaldi'nin kiliseye getirilmesi ve bir azizmiş gibi tapınılmasından oluşmuyor yalnız. Daha da dehşetlisi vardı. Garibaldi'nin göğsü altınla doldurulmuş, yanına da şu iğneleyici pusula bırakılmıştı. Sayın Papaz. Evet papaz diyorum, çünkü burada altın var. Papazlar altına doymak bilmediğinden ancak bir papaz kokusunu alıp bunları ortaya çıkarabilir. Söylediklerinizin tersine Garibaldi'nin yüreğinde şeytan yok. Onun yerine elbette geri çevirmeyeceğin değerli bir hazine var. Ey papaz, ben kuşkuluyum ama bu pusulayı okuduğunda hala dinsel törenler yapılıyorsa bu kilise düşmanı, Garibaldi sever Alberto Ferrazza'nın ruhunu rahata kavuşturmak için bir dinsel tören düzenle. Altınlarla da ağzına layık birkaç şölen çek kendine. Garibaldi'nin sonsuz görkemine kadeh kaldır. Sayıları bini bulan altınlar paraya çevrilince 6 milyon lira etti. Don Camillo yaşlı Filotti'nin evini alabildi. Mihrap ile büyük çarmıha gerili İsa'yı oldukları gibi oradaki aile kiliseciğine yerleştirdi. Ayrıca başkeşiş Garibaldi'yi bir alçı uzmanına sıvattıktan sonra oraya taşıdı. Kilisecikteki ilk dinsel töreni toprağı bol olsun, Alberto Ferrazza'nın ruhu için elbette Latince dualar okuyarak yaptı. Dik başlı birkaç yaşlı katıldılar. Sonradan İsa'ya açıkladı durumu. Efendimiz, işi bitmiş yaşlı eşekler bu katılanlar. Yalnız kendi anılarının güçlülüğü, bir de sevgili ölülerinin anıları sayesinde bağlı kalıyorlar yaşama. Kilisenin bile kendini yenilemesi gerektiğini anlamıyorlar.
Tıpkı senin anlamadığın gibi Don Camillo.
Belki öyledir efendimiz diye alçak gönüllüce onayladı Don Camillo. Tanrı'nın yardımıyla bu kilisecik benim malım şimdi. Böylece yaptığım tören özel bir dinsel törendi. Karşı çıkmış olmuyorum düşüncenize.
Tanrı'nın değil, Garibaldi'nin yardımıyla diye düzeltti İsa.
Efendimiz, altının bulunduğu yere bakarsam bulacağımı söyleyen sizdiniz. Ben de tam oraya baktım. Garibaldi olayına karışıp benim inancımı sarsan da San Antonio oldu.
Elbette öyle dedi İsa gülümseyerek. Ölülerin yaşayanlardan bile daha çılgın olduğu böyle bir kasabaya tam senin gibi bir papaz yakışır Don Camillo.
Doğallıkla çok geçmeden Peppone'nin casusluk örgütü Don Camillo'nun başına talih kuşu konduğunu bildirdi kendisine. Peppone bir gün yolda karşılaştığı Don Camillo'ya iyice alaycı, iğneleyici bir sesle sordu.
Peder, ayrılıp kendi işini kurmuşsun, doğru mu bu? Hayır yoldaş, aynı patronla çalışıyorum eskisi gibi. İşte orada, yukarıda. Mao henüz oraya ulaşıp karışıklık çıkaramıyor.
Karşılık vermedi Peppone.